bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Binbir Gece Masalları 3. kitap. Türkçe'ye çeviren Alim Şerif Onaran. AFA Yayınları Temmuz 1992. Bu kitap 252 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Şubat 2009. Okuyan Işıl Sırakaya. Şah Ömer'in Neman ve şaşırtıcı güzellikteki iki oğlu Şarkan ve Davil Mekan'ın öyküsü. Ömer Ünneman, Arapça gramere uygun olarak okunuş şeklidir. Mandrus, Avrupalı okuyucuyu şaşırtmamak için ün yerine el tanımlığını kullanmış ve dipnot olarak Arap gramerindeki ay harfleriyle gün harflerine bakılması önerisinde bulunmuştur. Çevirenin notu. Bunun üzerine Şehrazat Şah Şehriyar'a demiş ki, "Ey bahtı güzel şahım, işittim ki Bağdat kentinde birçok halifenin saltanatından önce ve birçoklarının saltanatından sonra Ömer-ün-Neman adlı bir hükümdar varmış. Tüm Kehüsrevleri yenmiş ve düşlenebilen tüm Sezarlara boyun eğdirmiş, müthiş kudretli bir hükümdarmış. Öylesine tutkuluymuş ki, yarış alanlarında gösterdiği beceriye eşit bir beceri gösterilmesi olanaksız, savaş alanlarında gösterdiği pek yüreklilikte eşsiz imiş. Hiddetlendiği zaman burun deliklerinden çıkan soluğu kıvılcımlı alevlere dönüşürmüş. Tüm ülkeleri zapt etmiş ve egemenliğini tüm kentlere ve başkentlere yaymış. Tanrı'nın yardımıyla tüm yaratıklara baş eğdirmiş ve muzaffer ordularını en uzaktaki topraklara kadar yollamış. Doğuyu olduğu kadar batıyı, öteki ülkeler arasında Hint'i, Sint'i, Çin'i, Yemen'i, Hicaz'ı, Habeşistan'ı, Sudan'ı, Suriye'yi, Yunanistan'ı, Diyarbakır yörelerini, aynı zamanda deniz üzerindeki adaları ve Seyhun ve Ceyhun ırmaklarının ve de Fırat ve Nil sularının suladığı toprakları egemenliği altına almış. Olan bitenlerin gerçek yanlarını ve imparatorluğunun haberlerini duyurmak için dünyanın en uzak ülkelerine posta Tatarları yollarmış. Ve bu posta Tatarları dönüp ona tüm dünyanın onun egemenliğine boyun eğdiğini ve emri altında bulunan ülkelerdeki emirlerin onu saygıyla andığını ve üstünlüğünü tanıdığını bildirirlermiş. O da kendi bakımından tüm tebaası ve tabilerini cömertliğinin lütuflarıyla donatır, onları adeta büyüklüğünün dalgalarında boğar ve aralarında tatlı bir anlaşma ve güvenlik oluşmasına gayret edermiş. Çünkü gerçekte ruhunun büyüklüğü onu böyle davranmaya yöneltirmiş. Bundan dolayı onun tahtına her yandan hediyeler, armağanlar yağarmış. Genişliğine ve uzunluğuna dünyanın her yerinden ona vergi ve haraç gelirmiş. Çünkü gerçekten dürüstmüş ve uyrukları tarafından çok sevilirmiş. Şah Ömer-ün-Neman'ın bir oğlu varmış. Adı Şarkan imiş. Ve Şarkan'ın bu isimle anılmasının nedeni, zamanında yaşayan üstün nitelikli kimselerin en üstün niteliklisi olması imiş ve yarışmalarda boy gösteren en yiğit kişilerin bile sırtını yere getirerek değerce hepsinden ileri geçmiş imiş. Mızrağını ve kılıcını ve okunu görülmedik bir ustalıkla kullanırmış. Bundan dolayı babası onu aşılmaz ve eşsiz bir sevgiyle sever ve onu saltanatının varisi olarak tanımlarmış. Gerçekte ergenlik çağına ulaşıp daha 20'sini doldurmadan bu hayranlık uyandıran emir, Tanrı'nın yardımıyla tüm başları zaferi önünde eğdirdiği yiğitlik ve gözüpeklikte olduğu kadar gazalarının şaşasıyla gözleri kamaştırdığı için de bunun böyle olması pek doğalmış. Ve de birçok tahkim edilmiş yeri saldırarak almış, birçok ülkeyi ele geçirmiş ve ününü evrenin tüm yüzeyine yaymış bulunuyormuş. Bu yüzden gururu ve kudreti gittikçe artıyormuş. Ama Şah Ömer-ün-Neman'ın Şarkan'dan başka çocuğu yokmuş. Kur'an'ın ve sünnetin Sünnet, peygamberin davranışlarından oluşan gelenekler, ortaya koyduğu yasalar, kararlar ve sözsel öğütleriyle yaşamının ayrıntılarının tümü. Kur'an'ın ve sünnetin gereği dörde kadar eş edinmişse de bunlardan sadece birisi döllenmiş, öteki üçü kısır çıkmış. Bununla birlikte sarayda yaşayan bu dört meşru eşten gayrı Şah Ömer'in eski Mısır takviminin günlerine eşit olarak 360 cariyesi varmış. Ve bu kadınların her biri ayrı birer ırktanmış. Ve Şah bunların her birine ayrı ve bağımsız birer daire vermiş. Ve bu daireler yılın aylarına eşit olarak 12 bina içinde toplanmış. Ve tümü sarayın çevresindeki alanda yer alıyormuş. Böylece her binada 30 cariye, her biri kendine özgü dairesinde yaşayarak yer alıyormuş. Yani birbirinden bağımsız 360 daire varmış. Şah Ömer adaleti elden bırakmayarak sıraya bindirme yoluyla her gece bir cariyesiyle kalıyormuş. Yani bir yılda her cariyeyle ancak bir gece kalıyor, ancak ertesi yıl onu yeniden görüyormuş. Ve Şah Ömer uzun bir süre bu tarzda davranarak yaşamış. Yani bütün ömrünü böyle geçirmiş. Bundan dolayı erkekliğini hayran verici bir akıllılıkla kullanmasından dolayı da ün sağlamış. Böylece günün birinde her şeyi düzenleyen Yüce Tanrı'nın izniyle Şah Ömer'in cariyelerinden biri hamile kalmış ve vücudundaki gelişme bir süre sonra tüm sarayda anlaşılmış. Haber Şah'ın kulağına da gelince sevincin sınırına ulaşırcasına sevinmiş ve inşallah tüm sülalem bundan böyle sadece erkek evlatla nasiplenir diye haykırmış. Sonra cariyenin hamilelik tarihini bir yere kaydettirmiş ve cariyesine iltifatlar ve armağanlar yağdırmış. Bu sırada Şah'ın oğlu Şarkan, anlatısının burasında Şehrazat sabahın yaklaştığını görmüş ve sessizce öyküsünü bir gün sonraya ertelemiş. Ama 45. gece gelince demiş ki, bu sırada Şah'ın oğlu Şarkan, herkes gibi cariyenin hamileliğini öğrenmiş ve yeni doğacak çocuğun onunla saltanat konusunda anlaşmazlığa düşeceğinden korkarak büyük bir üzüntüye kapılmış ve kendi kendine erkek olarak doğduğu takdirde cariyenin çocuğunu hata yapmaksızın telef etme kararı almış. Şarkan'ın durumu böyle. Cariyenin durumuna gelince, bu kadın birçok göz kamaştıran hediye arasında Şah Ömer'e armağan olarak Kayseriye, olasılıkla Kapadokya'daki Kayserilik'in adı, bugünkü Kayseri ilindeki tarihsel bir krallık. Kayseriye Rumlarının kralı tarafından gönderilen Safiye adlı genç bir Rum cariyeymiş. Safiye, su gibi saydam ve temiz anlamında. Rum cariyenin gerçek adı olan Sofia'nın Araplaştırılmış hali. Saraydaki tüm genç cariyeler arasında hiç kuşkusuz en güzel yüzlüsü, en usul boylusuymuş. Kalçaları ve omuzları da güçlüymüş. Bununla birlikte Tanrı ona çok az rastlanır bir zeka ve herkeste pek bulunmayan niteliklerle de donatmış. Şah Ömer'in onunla geçirdiği gecelerde, Şah'ın duygularını büyüleyen ve gururunu okşayan, etkileyici ve coşturucu tatlı sözler söylemesini çok iyi biliyormuş. Bu tutumunu çocuğunu doğuracak duruma gelinceye kadar sürdürmüş. Vakti gelince doğum ağrılarının pençesinde büyük bir bağlılıkla Tanrı'ya sağ salim kurtulması için dualar etmiş. Kuşkusuz Tanrı da onun yakarmalarını dinlemiş. Kendi bakımından Şah Ömer de bir harem ağasını görevlendirerek kendisine çocuğun doğumunu ve cinsiyetini bir an önce bildirmesini istemiş. Şarkan da kendince bir başka harem ağasını aynı maksatla görevlendirmekten geri kalmamış. Safiye doğum yapar yapmaz, ebe kadınlar çocuğu ele alıp kız olduğunu görünce, tüm yardımcılara ve harem ağalarına bir kız çocuğu doğduğunu bildirmişler. Bir kız doğdu, yüzü tıpkı ay gibi diyerek, Şah'ın harem ağası hemen gidip efendisine durumu bildirmek üzere oradan ayrılmış. Şarkan'ın harem ağası da koşup aynı şekilde durumu kendi efendisine bildirmiş. Bunu duyan Şarkan çok sevinmiş. Ancak harem ağaları oradan henüz ayrılmışken Safiye ebe kadınlara, "Of, durun biraz, içimde hala bir şeylerin olduğunu hissediyorum," demiş. Sonra yeniden ahlara uflara başlamış ve doğum ağrıları çekmiş. Sonunda ikinci bir çocuk daha doğurmuş. Ebe kadınlar eğilip dikkatle bakınca bunun alnı apak, yanakları çiçek açmış güle benzer, dolunay güzelliğinde bir oğlan olduğunu görmüşler. Buna tüm köle kızlar, tüm hizmetçiler ve tüm çağrılılar çok sevinmiş. Ve Safiye ikinci doğumu yapar yatmaz bütün kadınlar ağız birliğiyle yüksek perdeden sevinç çığlıklarıyla sarayın havasını çınlatmışlar. Öyle ki bu çığlıkları tüm öteki cariyeler de duyup nedenini anlamışlar ve kıskançlıktan ve hasetten çatlamışlar. Şah Ömer'in nemağına gelince haberi işitir işitmez neşeye boğularak Tanrı'ya şükretmiş ve ayağa kalkarak Safiye'nin dairesine koşmuş ve ona yaklaşarak başını elleri arasına almış ve alnını öpmüş. Sonra da oğlanın üzerine eğilerek onu kucaklamış ve hemen tüm esirler tef çalmış, çalgıcılar sazlarının tellerine dokunmuş ve şarkıcılar günün şarkılarını okumuşlar. Bunu izleyerek şah yeni doğan oğluna Davül Mekan, kıza da Nüsetüz Zaman adını vermiş. Davül Mekan, yörenin ışığı. Nüsetüz Zaman, zamanın zevki anlamında. Orada bulunanlar baş eğerek bu isimlerin onlara ne denli yakıştığını belirtmişler. Sonra şah yeni doğan iki çocuğu için süt analar ve hizmetçiler seçmiş. Mahiyetine köleler ve bakıcılar atamış. Sonra herkes için saraya şaraplar ve kokular ile dilin tanımlayamayacağı ve sayamayacağı çeşitli daha birçok şey getirtmiş. Bağdat halkı bu çifte doğum haberini alınca kenti süslemiş ve ışıklandırmış. Büyük mutluluk gösterileri yapmışlar. Sonra emirler, vezirler ve ülkenin diğer büyükleri gelmişler. Ve oğlu Davül Mekan ile kızı Nüsetüz Zaman'ın doğumları dolayısıyla Şah Ömerü'n-Nema'na saygı ve tebrikler sunmuşlar. Şah da onlara teşekkür edip her birine hilatlar vermiş, iltifatlar ve lütuflarla donatmış onları. Soyluları olduğu kadar halkı da açık elle armağanlara boğmuş. Ve de bu olayı izleyen 4 yıl boyunca bu eli açıklığı sürdürmüş. Ve bütün bu sürede Safiye'den ve çocuklardan haber almadık bir gün bile geçirmemiş. Ayrıca Safiye'ye birçok değerli mücevherat, takı, giysi ve ipekliler ve de altın ve gümüş eşya ve değerli hediyeler göndermekten geri durmamış. Çocukların gerekli eğitimi almalarını sağlamış ve onlarla ilgilenmek üzere hizmetkarlarından en sadık ve en uyanık olanları görevlendirmiş. Hepsi bu. Ve bir süre savaşıp vuruşmak üzere uzaklarda bulunan, kentler alıp kavgaya girişen, en yiğit savaşçıları bile dize getiren Şarkan, yola çıkmadan önce harem ağasının ağzından sadece kız kardeşi Nüsetüz Zaman'ın doğumunu öğrenmişmiş. Harem ağasının ayrılmasından sonra doğan kardeşi Davül Mekan'ın varlığından hiç haberi yokmuş. Günlerden bir gün Şah Ömerü'n-Neman tahtında otururken sarayın mabeyincileri içeri girip huzurda yer öpmüşler ve "Ey Şahım, Büyük Konstantiniye ve Rum ülkelerinin kralı Afrodonios'un adamları ülkemize geldiler. Huzurunuza kabul edilmeleri ve saygılarını sunmaları için bizden ricada bulundular. İzin verirseniz kendilerini huzurunuza çağıracağız. Kabul buyurmazsanız geri çevireceğiz." demişler. Şah gerekli izni vermiş. Elçiler içeri girince şah onları hoşça karşılamış, yanına çağırarak sağlıklarını sormuş ve ziyaretlerinin nedenini öğrenmek istemiş. Bunun üzerine elçiler huzurda el öpüp söz almışlar. "Ey büyük ve saygın hükümdar! Ey yüksek ruhlu ve sonsuz cömertlik timsali şah! Bil ki bizi size Rum ellerinin, İonya'nın ve tüm Hristiyan ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin hükümdarı, makamı Konstantiniye'de bulunan Kral Afridonios yolladı. Kendisi bizi yakında müthiş bir savaşa girişeceği Kayseriye'nin hakimi yırtıcı tiran Kral Hardopios ile korkunç bir savaşa girişmek üzere bulunduğunu size bildirmek üzere görevlendirdi. Bu savaşın nedeni şudur. Bir Arap kabilesinin başı yeni zapt ettiği bir ülkede İskender Zülkarneyn, öküz başlı ya da iki boynuzlu İskender. Araplar Büyük İskender'i savaş atı öküz başlıdan dolayı bu anla anarlar. İskender Zülkarneyn zamanında kalmış bir define bulmuş. Bu define değerlendirilmesi olanaksız. Dolayısıyla bizim de değerlendirmemiz mümkün olmayan zenginlikler içeriyormuş. Ancak şunu söyleyebiliriz ki bu değerler arasında bir deve kuşu yumurtası iriliğinde yuvarlak ve saydam 3 taş varmış ki lekesiz ve kusursuz, güzellikten ve değerden yana tüm karalarda ve sularda bulunan taşları aşan bir değerdeymiş. Bu 3 değerli taş ortalarından delinerek birer gerdanlık oluşturacak hale sokulmuş. Üzerlerinde İonya harfleriyle yazılmış büyülü ibareler varmış. Fakat bunlardan pek çok erdem saklıymış. Bu erdemlerden pek önemli olmayan biri, üzerinde taşıyanlara her türlü hastalıktan, özellikle de ateşli hastalıklardan ve kabızdan korunma olanağı kazandırmasıymış. Özellikle yeni doğan çocuklar bu erdemlere karşı daha duyarlıymış. Böylece Arap kabile reisi bu harika etkilerin farkına varınca ve daha nice erdemlerinin bulunabileceğini de düşünerek bizim kralımızın lütuflarını kazanabilmek için eline eşsiz bir fırsat geçtiğini düşünmüş ve bu 3 değerli taşı definedeki öteki değerlerle birlikte ona hemen armağan etmek üzere göndermeyi kafasına koymuş. Bu maksatla 2 gemi hazırlatarak bunlardan birine çok değerli eşya arasında bu 3 değerli taşı da kralımız Afridonios'a armağan edilmek üzere yüklemiş. Diğerini de bu değerleri taşıyan gemiye eşlik etmek ve hırsızlar ve düşmanlara karşı savunmak üzere adamlarla doldurmuş. Bununla birlikte kabile reisi, kudretli kral Afridonios'a yollanmış eşyaya kimsenin dokunmayacağından güven duyduğu gibi, Konstantiniyye'ye ulaşan deniz yolunun da güvenli sular olduğunu düşünüyormuş. Böylece 2 gemi de yola çıkacak duruma geldiğinde bizim yakaya doğru yelken açmışlar. Ancak bir gün ülkemize pek uzak olmayan bir körfezde dinlenirlerken, bize bağımlı olan Kayseri'ye kralı Hardopios'un askerlerinin hücumuna uğramışlar. Ve gemilerden tüm değerler, definenin tüm içeriği, bütün o harika eşya, 3 değerli taşla birlikte bu askerler tarafından alınmış ve korumayla görevli adamlar öldürülerek gemilere de el konulmuş. Bu olup bitenler kralımızın kulağına erişince, kral Hardopios üzerine hemen bir ordu gönderildi. Ama bu ordu yenildi. Sonradan gönderilen ikinci ordu da yenildi. Bunun üzerine kralımız Afridonios büyük bir hiddete kapıldı ve kendisi tüm ordusunu toplayarak başa geçip savaşmaya ve tüm Kayseriye kentini tüm yöreleriyle yakıp yıkıp Hardopios'un tüm krallığını yerle bir etmedikçe geri dönmemeye yemin etti. Ve şimdi ey yaşamı zaferlerle dolu hükümdar, biz de huzuruna senin yardımını dilemek ve etkili ve kahredici desteğini sağlamak üzere geldik. Kuvvetlerin ve askerlerinle bize yardım ederek şanını arttırasın ve gazalarını taçlandırasın istedik. Bunu fırsat bilerek kralımız sana âli canaplığına bir karşılık olmak üzere çeşitli hediyeler gönderdi. Ve kendisinden bunları hoşgörüyle karşılama ve büyük bir yürekle kabul buyurma lütfunu esirgememeni rica etti. Bu sözleri söyledikten sonra elçiler susmuş. Yerlere kadar eğilerek Şah Ömerü'n-Nema'nın önünde yer öpmüşler. Konstantiniyye'nin hakimi Kral Afridonios'un armağanları arasında. Anlatısının burasında Şehrazat güneşin doğmak üzere olduğunu görerek yavaşça susmuş. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 13.